Ayrım 14. Paul Robeson. Virginia Hamilton biyografi. Sayfa 145. Amerikan Karşıtı Aktiviteler Komitesi 1950'ler boyunca varlığını sürdürdü. Komitenin ismi Şubat 1969'da Birleşmiş Devletler Yürütme Mahkemesi'nden 3 yargıcın anayasaya uygunluk sorgulamasından sonra İç Güvenlik Komitesi olarak değiştirildi. 1956 yılı geldiğinde Paul Robeson'ın pasaport mücadelesi sürüyordu. Amerika'nın en önemli çıkarlarıyla ters düştüğü gerekçesiyle Paul'un pasaportunu ilk iptal eden eski genel sekreter Axon olmuş ve onun ardılı Dulles da aynı uygulamaya devam etmişti. Hükümetin tutumu, komünist olmadığına dair yemin etmekten kaçınan Paul'un pasaport işlemlerini geciktirmek şeklindeydi. Haziran'da Federal İdari Mahkeme'de Paul için bir pasaport hazırlanması yönünde İçişleri Bakanlığı'na emir vermekten kaçınıyordu ve Paul'un Komünist Parti'ye eski ya da hali hazır üyeliği hakkında bir delil sunmaktan kaçınıyor olmakla tüm yardım kanallarını kapattığından bahsediyordu. Bu yeni karar, Paul'un avukatına göre çok sınırlı bir prosedürel temele dayanıyordu ve politikadan uzak olan seyahat etme ve pasaport hakkının anayasal yanına hiç dokunmuyordu. 12 Haziran'da Amerikan Karşıtı Aktiviteler Üst Komitesi, Washington'da Başkan Francis A. Walter yönetiminde toplanır. Bu toplantıda Amerikan pasaportları, komünist yapılanmayı ilerletme amaçlı kullanılan birer seyahat dokümanı olarak nitelendirilecektir. Eric Bentley, 30 Years of Treason, The Viking Press, Inc., New York, 1973, Başkan Francis A. Walter, sayfa 770. Amerikan Karşıtı Aktiviteler Komitesince mahkemeye davet edilen Paul, tanıktır. İsim, adres, iş ve benzeri sorgulamadan sonra komite asıl konuya gelir. Richard Ahrens, idareci. Şu anda Komünist Parti üyesi misiniz? Robeson, oh lütfen, lütfen. Garden H. Scherer, Ohio temsilcisi. Lütfen cevaplayın Bay Robeson. Robeson, Komünist Parti nedir? Neyi kastediyordunuz? Scherer, sizden tanığın cevaplamasını sağlamanızı istiyorum. Robeson, Komünist Parti ile neyi kastediyorsunuz? Benim bildiğim kadarıyla Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiler gibi yasal bir partidir. Komünistleri ve tüm Amerikalılar, işçiler ve benim insanım için hayatını vermiş kişilere ait olan o partiyi mi kastediyorsunuz? Sözünü ettiğiniz parti bu mu? Ahrens, herhangi bir Komünist Parti üyesi tanıyor musunuz? Robeson, seçim zamanı gelip oyumu attığım kutuyu açmak ve kime oy verdiğimi görmek ister misiniz? Ahrens, Sayın Başkan, sizden tanığım bu soruyu cevaplamasını sağlamanızı istiyorum. Başkan, Pensilvanya temsilcisi Francis Walter, soruyu cevaplamak zorundasınız. Tanık konsey ile tartışmaya girer. Robeson, ben Amerikan Anayasası'nın 50. maddesine dayanıyorum. Ahrens, 50. maddeye atıfta mı bulunuyorsunuz? Robeson, 50. maddeye dayanırım ki. Ahrens, hiç John Thomas adını kullandınız mı? Robeson, oh lütfen, burada herhangi biri ya da siz benden yalancı şahitliğe izin vermemi mi istiyorsunuz? Benim adım Paul Robeson ve söyleyeceğim her şeyi dünyanın her yerinde tüm insanlara söylerim ve bugün bu yüzden buradayım. Scherer, tanığın soruyu cevaplamasını bekliyoruz ama o bir konuşma yapıyor. Ahrens, sorumu ortaya koydum ve cevap bekliyorum. Kabul veya reddedin lütfen. Komünist Parti'de adınız John Thomas mıydı? Robeson, 50. maddeye dayanıyorum ve bu gerçekten gülünç. Ahrens, Louis Branson isimli bir kadın tanıyor musunuz? Tanık tekrar tartışmaya girer. Robeson, 50. maddeye dayanıyorum. Bay Ahrens, sorumu ortaya koyuyorum ve bunu kabul veya reddetmenizi istiyorum. 23 Şubat 1945'te Louis Branston'ın evinde Max Yergin, Frederick Thompson, David Jenkins, Nancy Pittman, Dr. Lena Halpern ve Larry Fanning ile görüştünüz mü? Robeson, 50. maddeye dayanıyorum. Ahrens, az önce andığım isimlerden birini tanıyor musunuz? Robeson, 50. maddeye dayanıyorum. Ahrens, Bay ve Bayan Vladimir P. Mikhev kimlerdir? Onları tanıyor musunuz? Robeson, en ufak bir fikrim yok ve 50. maddeye dayanıyorum. Ahrens, Gregory Kieftz isimli bir adamla kontak kurdunuz mu? Robeson, 50. maddeye dayanıyorum. Ahrens, Gregory Kieftz Sovyet casusu olarak tanınıyor, öyle değil mi? Robeson, o beyler buraya pasaportlar için geldiğimi zannediyordum. Daha sonra Paul ve Başkan Walters, Paul'ün Afrika İlişkileri Konseyi'nin başı olup olmadığını tartışırlar. Paul, Max Yergin'i tanıyıp tanımadığı sorusuna yanıt vermeyi reddeder ve böyle soruların ne kadar yasal olduğunu irdeler. Başkan, sorular yasaldır, aynı zamanda olağandır. Komite çoğunluk oyu ile bu tatsız konuyu ele almaya karar vermiştir. Robson, bu tatsız değil, ben kime hitap ediyorum? Başkan, komitenin başkanına hitap ediyorsunuz. Robson, Bay Walter? Başkan, evet. Robson, Pensilvanyalı Walter? Başkan, evet doğru. Robson, demir işçilerinin temsilcisi? Başkan, evet doğru. Robson, kömür işçilerinin temsilcisi ve büyük yurtsever? Başkan, doğru. Robson, tüm masum insanların bu ülkeye girişini engelleyen göçmenlik vergilerinin mucidi sizsiniz. Başkan, hayır, yalnızca sizin gibileri. Robson, benim gibi beyaz olmayanları istemiyor ve sadece Anglo-Saksonları içeri almak istiyorsunuz. Başkan, sizin gibilerin dışarı atılmasını da kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Robson, beyaz olmayan hiç kimseyi istemiyorsunuz. Başkan, ileride olacaktır. Bundan sonra tartışma bir kabusa dönüşür. Paul, Sovyet insanına beslediği duyguları açıklamaya çalışmaktadır ama komitenin onu çoktan suçlu bulduğu belirgindir. Scherer, neden Rusya'da kalmadınız? Robson, çünkü benim babam bir köleydi ve benim insanım bu ülkeyi kurmak için canını verdi. Tıpkı sizler gibi burada kalacağım ve onun bir parçası olacağım. Ve hiçbir faşist görüşlü kimse beni dışarı atamaz. Yeterince açık mı? Sovyetler Birliği ile dostum, Çin ile dostum ama faşist Franco ile dost değilim. Faşist Nazi Almanyası ile dost değilim. Dünyadaki tüm masum insanları ile dostum. Scherer, buradasınız çünkü komünizmi yaymak istiyorsunuz. Robson, buradayım çünkü bu komitede yükselmekte olan neofaşist tutuma karşıyım. Fesat yasası gibisiniz ve Jefferson burada oturuyor olabilirdi. Frederick Douglass burada olabilirdi ve Eugene Debs burada olabilirdi. Başkan, soruları cevaplayacak mısınız? Robson, soruları cevaplıyorum. Başkan, bu soruya cevabınız nedir? Robson, soruyu cevapladım. Bayerens, oğlunuzu New York'ta Sovyet okuluna gönderdiniz mi? Robson, bu ne demek oluyor? Ernst, oğlunuzu New York'ta Sovyet okuluna gönderdiniz mi? Robson, oğlumu İngiltere ve Sovyetler Birliği'nde Sovyet okuluna gönderdim ama New York'ta bir Sovyet okuluna gitmesi mümkün değildi. Ernst, dikkatinizi şu makaleye çekmek isterim. Oğlunuzdan ve Sovyet okullarındaki çalışmalarından bahsederken 3 yılını orada geçirdi demişsiniz. Robson, ve orada Washington'da olabilecek bir ön yargıdan uzaktı. Ernst, Londra'da yine bir Sovyet okuluna devam etti. Robson, bu doğru. Ernst, New York'ta yine bir Sovyet okulu. Robson, mümkün değildi. Ernst, yanlış mı diyorsunuz? Robson, evet bu bir hata. Ernst, bir yazım hatası mı? Robson, ve benim yanlış bir ifade. Başkan, hangi ön yargıdan bahsediyorsunuz? Rutgers'ta okudunuz ve Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun oldunuz. Lake'de futbol oynadığınızı da hatırlıyorum. Robson, Lake'i yenmiştik. Başkan, ve pek çok sorun yaratmıştınız. Robson, bu doğru. Başkan, size karşı hiçbir ön yargı yoktu. Neden oğlunuzu Rutgers'a göndermediniz? Robson, bir dakika lütfen. Bunun büyük bir nedeni var. Yürekten ve samimiyetle meydan okuduğum bir gerçek var ki, o da ben ve Jackie Robson da dahil birkaç siyahın başarısı yüzünden güneyde yaşayan ve yıllık geliri ancak 700 doları bulan binlerce siyahın göz ardı ediliyor olduğudur. Babam bir köleydi ve kendi toprağı için kira ödemek zorunda olan kuzenlerim vardı. Kendimi hiç de başarılı bulmuyorum ve bu yüzden benim başarılarım taşımaları gereken anlamı taşımıyor. Milyonları olmasa bile yüzler ve binlerce doları inandığım yolda harcadım. Ernst, Moskova'da iken Stalin'i öven konuşmalar yaptınız mı? Robson, bilmiyorum. Ernst, Stalin'in büyük bir adam olduğunu, onun Ruslar, tüm uluslar ve işçiler için çok şey yaptığını söylediniz mi? Moskova'da Stalin hakkında bu şekilde sözler sarf ettiniz mi? Robson, hatırlamıyorum. Ernst, Stalin'i övdüğünüzü hatırlamıyor musunuz? Robson, kesinlikle biliyorum ki yeryüzündeki insanlar için savaşmış olan Rus insanı hakkında çok şeyler söyledim. Ernst, Stalin'i övdünüz mü? Robson, hatırlamıyorum. Ernst, son zamanlarda Stalin hakkındaki fikirleriniz değişti mi? Robson, beyler, Stalin'e olanlar Sovyetler Birliği'nin sorunudur ve ben 60 ila 100 milyon siyahı Afrika'dan sürüp tarlalarda Amerika'nın gelişimi için heba etmiş olan insanların temsilcileriyle bunu tartışacak değilim. Siz ve atalarınız köle gemileri ve tarlalarda ölen milyonlarca siyahın sorumluluğunu taşıyorsunuz ve bana bu konuda soracak hiç sorunuz yok mu? Ernst, kölelik problemine değinmeniz memnuniyet verici. Sovyet Rusya'dayken onlardan köle işçi kamplarını göstermelerini istediniz mi? Başkan, kölelerle son derece ilgilisiniz. Sanırım görmek isterdiniz. Rapson, gördüğüm köleler hala yarı serflik düzeninde yaşıyordu. Ben yaşadığım yerle ve bir şeyler yapabilecek olduğum ülkeyle ilgiliyim. Bildiğim kadarıyla köle kampları milyonlarca Yahudi'yi öldürmüş ve ellerine geçirebilselerdi bütün zincirleri de silip atabilecek olan faşist katillerle dolu. Ve tek bildiğim de budur. Ernst, söyleyin, son zamanlarda Stalin hakkındaki fikirleriniz değişti mi? Rapson, söylediğim gibi 60 milyon insanı öldürmüş insanların torunlarıyla hiçbir şeyi ve Stalin'i tartışmayacağım. Ernst, tabii ki Sovyet Rusya'daki köle işçi kamplarını tartışmazsınız. Rapson, Stalin'i belki bir gün aralarında şarkı söyleyebileceğim Rus halkı ile tartışırım. Bu onların sorunu. Ernst, sanırım 1949'da olduğu gibi yine Stalin'i öveceksiniz ya da yaklaşımınızı değiştirdiniz mi? Rapson, bunu burada tartışmayacağım. Ayrıca ister Stalin ya da Rus halkı sayesinde olsun ister olmasın 1917 ve 1947 yılları arasında bir kuşak boyu onlar kadar güçlü bir toplum çıkmamıştır. Hiçbir halk onlar kadar kölelik ile ilgili çalışma yapmamıştır. Sizi buna temin ederim. Ernst, Sovyet Rusya'da iken Marksizm konusundaki akademik bilginiz hakkında sözleriniz oldu mu? Rapson, hatırlamıyorum ama Marx hakkında çok okudum. Ernst, Sheila Lind isminde bir kadın tanıyor musunuz? Rapson, hatırlamıyorum. Ernst, bir makale yazmış ve şimdi bunu önünüze sereceğim. Siz de okumama yardım edeceksiniz. Daily Worker'da 1949 sizinle yaptığı bir röportaj yer alıyor ve sizin başarılarınız hakkında bilgi veriyor. Sözlerinizi tekrarlamama izin verin ve siz buradan takip edebilirsiniz. Sheila Lind sizin sözlerinizi tekrarlıyor. Polonya'dan Rus sınırını geçtiğimde başka bir gezegene inmiş gibiydim. Rapson, tamamen doğru. Ne ön yargı ne de ırk farkı vardı. Ernst, ilk defa insan olmanın tüm saygınlığını hissettim. Rapson, doğru ve hala burada yok. Ernst, burada bulduklarını beğenmişti ve savaşa kadar her yıl Rusya'yı ziyaret etti. Rapson, her yılbaşı ve vodka içtik. Ernst, ve oğlunu burada okula gönderdi. Moskova'da Marksizm okumaya başladı. Rapson, hayır, buna İngiltere'de başladım ve tüm politik eğitimim, söylemesi gariptir, yıllarca yaşadığım ve çalıştığım İngiltere'de oluştu. Marksist eğitimimin temeli ise İngiliz İşçi Partisi'dir. Etli ile Cumhuriyetçi İspanya'yı ziyarete gittim. Sir Stafford Cripps ve İşçi Partisi'nin diğer tüm üyelerini tanırım, yani bunun için Ruslara kızamazsınız. Bir süre önce beni Londra'ya 140 bin işçiye söylemem için davet ettiler. Gitmeme izin verir misiniz? Başkan, bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Rapson, İçişleri Bakanlığı'na benim için izin çıkması yolunda bir öneri götüremez misiniz? Başkan, bu da olamaz. Çünkü mahkeme sizin seyahatinizin ABD'nin çıkarlarına ters düştüğü kararına vardı. Ernst, 1949 yazında ABD'ye geri döndünüz, doğru mu? Rapson, evet, doğru. Ernst, ve döndüğünüzde New York'ta düzenlenecek bir toplantıya çağrı yaptınız mı, hatırlıyor musunuz? Rapson, hatırlamıyorum. Ernst, bir gazetede yayınlanmış bir makaleyi okumama izin verin, belki hatırlarsınız. Demokratik basına karşı büyük bir nefrete sahibim ve içimde bir şey kameralarınızı kafanızda parçalamama engel oluyor. Bu sözleri 1949 Haziran'ında toplantıyı kastederek sarf ettiniz mi? Rapson, bu konunun dışındadır. Ernst, konunun dışında mı? Rapson, korkarım öyle. Ernst, makaleye bakıp hafızanızı tazelemek ister misiniz? Rapson, bu bir toplantıda değildi. Gerçeği neden söylemiyorsunuz? Oğlum seçtiği kadınla evleniyordu ve orada sansasyon yaratmak isteyen bir basın vardı. Ve ben demokratik basın değil, belli tür bir basın demiştim. Bir kameraya kırmak üzere yaklaşıyordum. Haklısınız. Ernst, bu yanlış bir aktarma mıydı? Jacobson bir toplantıda değildi. Oğlumun düğünü sırasındaydı ve neden bu konuda dürüst olmuyorsunuz? Bir toplantı yoktu, sadece oğlumun düğünüydü. Ernst, makale Paul Robson bir hoş geldin partisini kastediyor diyor. Robson, makalenin ne dediği umurumda değil. Ernst, ben Davis'i tanır mısınız? Robson, en yakın arkadaşımdır. Hayal edilebilecek en iyi Amerikalıdır. Amherst'e gitmiş olan iyi bir ailede doğmuştur ve büyük adamdır. Ernst, cevabınız evet. Robson, en iyi arkadaşım ve hiçbir şey beni onu tanımaktan daha fazla gururlandıramaz. Başkan, bu cevap soruyu yanıtlıyor. Ernst, anladığım kadarıyla onun yurtseverliğini övüyorsunuz. Robson, görebileceğiniz en iyi Amerikalı yurtsever olduğunu söylüyorum ve siz beyler fesat yasasına bağlısınız. Bu yüzden yurtsever değilsiniz. Amerikan karşıtısınız ve bu yüzden utanmalısınız. Başkan, toplantı sona ermiştir. Robson, ben de bunu düşünmüştüm. Başkan, elimden geldiğince gidişata tahammül ettim. Robson, ifademi okuyabilir miyim? Başkan, hayır okuyamazsınız. Mahkeme sona ermiştir. Robson, bence de sona ermeliydi. Hatta sonsuza kadar mahkemeyi tatil edebilirsiniz. Söyleyeceğim budur. Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi, Amerika Dışı Faaliyetler Komitesi, Oturumlar, Alt Komite, Birleşik Devletler Pasaportlarının Yetkisiz Kullanımının Tahkiki Bölüm 3, 12 Haziran 1956, Salı, Paul Robson'ın hukuk vekili Milton Hay Friedman tarafından alınan ifadesi, sayfa 4492-4510, sayfa 494-98-4504-4509. Robson'ın okutulmayan bildirisi bu kitabın sonundadır. Amerikan Karşıtı Aktiviteler Komitesi'nin karşısına çıkmak Paul için pek çoğunun başına geldiği gibi mahkumiyet ya da kınanma ile sonuçlanmadı. Komite, Paul'in komünist olduğunu ya da Amerikan iç güvenliği için tehlike oluşturduğunu kanıtlayamadı. Ancak davranışlarının sonuçları ile yüzleşebilen güçlü bir adamın geri adım atmayacak olduğu anlaşıldı. Eylül'de Paul Yüce Divan'dan pasaport sorununa el koymasını isteyecektir. Kasım'da ise divan başvurusunu reddedecek ve böylece alt mahkeme kararını desteklediğini gösterecektir. Amerikan hükümetine Paul'un yurt dışına çıkışına izin verilmesi yönündeki baskılar sürecektir. Ocak 1957'de Pravda, Sovyet gazete ve radyo organı, Paul'un selam mesajını yayınlayacaktır. Paul'un mesajı şöyledir. Zenciler daha iyi bir hayat ve güneydeki şeytanların baskısından kurtulmak istemekte. Pek çoğu eski kölelik ve baskı günlerindeki gibi buradan kaçmayı gerekli görüyor. Ama benim insanım sarsılmaz bir kararlılık sergiliyor ve onlar tam bir yurttaş olabildikleri zaman bitmiş olacak. The New York Times, 2 Ocak 1957, sayfa 6. İngiltere'deki Actors Equity, Equity Konseyi'ni Paul Robson'ın performansına izin verilmesinde etkili rol oynamaya çağırmıştı. Bu Nisan ayındaydı ve Mayıs'ta Paul İngiliz arkadaşlarına telefonda şarkı söylüyor olacaktı. Şarkıları New York'ta bir stüdyoda söylemiş ve sonunda Old Man River'ı sözlerini ölene dek savaşmalıyım şekline çevirerek seslendirmişti. Okyanusun diğer tarafından yükselen tezahürat ise Amerikan hükümetinin suratına bir pasta atmak gibiydi. Ebony'nin Ekim 1957 sayısında Carl Raven tarafından Paul ile yapılmış bir röportaj yayınlanır. Kullanılan başlık Paul Robson zencilere ihanet mi etti şeklindeydi ve yorumu aşağıdaki gibiydi. Robson'ın hikayesi hiçbir zaman tam anlatılmadı. Herhangi bir Amerikalının ona uygulanan kamuoyu baskısı ve önyargı ne boyutta olursa olsun hikayesini insanlara duyurabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Carl Raven'ın röportajı yapması ve bizim bunu yayınlamamız bu sebebe dayanır. Ebony, Paul ile hala ilgilenen ve ciddi olarak görüşmeyi sürdüren sayılı ulusal magazin dergilerinden biriydi. Raven şunları yazacaktı. Bugün Paul Robson, bazılarınca Soğuk Savaş'ın kurbanı olarak görülen, kimilerince beyaz adamın ırk ayrımcılığında karşılaştığı en büyük sorun olarak nitelendirilen, kendisinin ise halk için verdiği savaşında zenci liderlerce yalnız bırakılmış bir şehit olarak tanımladığı trajik bir figürdür. Tüm pratik amaçlar için sebep ne olursa olsun Paul Robson bugün suskundur. Büyük konser organizatörleri o artık yokmuş gibi davranıyor. Kamu binaları ona kapalı. Hollywood artık onunla ilgilenmiyor. Hırsız zenciler onun adının anılmasından korkar oldular. Bir zamanlar onun her adımını izleyen otobiyografi yazarları işlerini FBI ajanlarına hizmet etmek için yarım bıraktılar. Rodgers'ın eski mezunları kendi şehirlerinde konser vermesi için Robson'ı açıkça davet ederken şimdi adını kötülüyor ve okul ünlüler panosundan adının silinmesini istiyorlar. Onun muhteşem yeteneklerine övgüler yağdıran basın bugün arada sırada şunun gibi haberler veriyor. Danimarkalı çiftçiler Amerikan cazının süt veriminin %30 arttırdığını fark ettiler. Fakat inekler Paul Robeson'dan Sovyet marşı çalındığı zaman bu verimi sağlayamıyor. Ebony dergisi, Ekim 1957, Raven, Has Paul Robeson Betrayed the Negro, sayfa 31. Raven'ın makalesi Paul için sempatik bir yaklaşım sergiliyordu. Görüşme sırasında Paul siyah güç terimini kullanan ilk zenci oldu. 10 yıl sonra bu ifade genç siyah kuşağın gurur ve iradesinin kıvılcımı olacaktır. Makale şöyle devam eder. Sanırım dünyadaki siyah gücün zamanı geldi. Bu Afrika'ya geri döneceğim anlamına gelmez. Fakat uzun süredir ruhen oranın bir parçasıyım. Evet, bu siyah güç beni harekete geçirir. Jamaika'ya bakın. Birkaç yıl içinde buradaki beyaz azınlık siyahların izniyle orada kalabiliyor olacak. Eğer iyi davranırlarsa kalabilirler. Özellikle yazar tarafından eklenmişti. Kendi ülkesinde tam olarak anlaşılamama tuzağına düşmüş olan büyük Robeson ölmedi ya da silinip gitmedi. Yaşamaya devam etti. Onunla röportaj yapmak isteyen siyah yayıncılara konuştu. Konserler verebileceği salonlar için fırsat kolladı. Bir devlet sözcüsüne göre gerçek şuydu. Pek çok yabancı hükümet onu istemediğini bildirmişti. Kanada'ya gitmesi için izin verilmiş ama bu kez de Kanada hükümeti onu içeri almamıştı. Paul'un cevabı açık oldu. Benim ülke dışına çıkmamı engelleyebilirler ama Emmett Till ve Othryn Lucy haberlerinin yayılmasını engelleyemezler. Emmett Till 1955'te kaçırılarak linç edilen bir zenci gençtir. Othryn Lucy ise federal mahkeme tarafından Alabama Üniversitesi'ne girişi onaylanan ancak ayrımcılık yüzünden üniversiteye alınmamış bir başka siyahtır. 14. ayrımın sonu, sayfa 155.